Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine çocuklarımız ve çocuklarımıza iyi gelen pozitif davranışlar ve pozitif anılar üzerinden devam edeceğiz. Ama sevgili hocam, bugün bu aralar daha doğrusu pek gündemde, medyada bu konuyla ilgili pozitif şeyler dönmüyor. Aslında çoğu zaman olduğu gibi, biliyorsunuz, gündemimizde bir aile ve bir cinayet ve bir takım kötülükler, negatif olaylar zinciri var. Da belki adını söylemekte sıkıntı yok. Bir Palo ailesi fenomeni var. Bunlar hocam, yani yeri gelmişken pozitifleri bugün konuşacağız ama bu gündem hakkında da söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Neler oluyor bize? Bu olan nedir?
Şimdi aslında Palo ailesinin ve benzerlerinin Türkiye'nin gündemine bu kadar güçlü sokulması tam da benim itiraz ettiğim kötülüğün yayılması dediğimiz bir mesele. Bu açıkça kötülüğün yayılması, sıradanlaştırılması, geniş kitlelere ulaştırılması, sanki her yerde işler böyle yürüyormuşçasına bir halin oluşturulması hali. Halbuki bizim programımızın yapmaya çalıştığı şey de tam da bu. Olumsuz olanla olumlu olanı eşdeğer, beraber görebilecek bir bakış açısına sahip olmak. Niye biz ısrarla sadece çocuklara kötü gelen şeyleri değil, aynı zamanda iyi gelen şeyleri de koyuyoruz? Çünkü iyiliği, iyi olanı yaygınlaştırmak daha büyük bir elzem. Yani nasıl diyelim ki bir trafik kazasında parçalanmış bedenleri göstermiş olmak iyi bir fikir değilse, veya bir terör saldırısında işte kopmuş kafaları, kolları göstermek iyi fikir değil ve dünyada bunları düzenleyen standartlar var ise, toplumdaki kötülükleri de bu şekilde yayan programları düzenlemek lazım aslında.
Yani ahlaksızlığı, yani kesik kol, kesik bacak göstermiyoruz ama bu konudaki ahlaksızlığı gözler önünde bütün çıplaklığıyla
bence
seviyoruz.
Hiçbir farkı yok. Yani bir terör saldırısında kopmuş kol, bacak, kafa göstermekle toplum bir kesiminde olan, ahlaki olarak problemli olan, adi diyebileceğimiz, canice diyebileceğimiz şeylerin bu kadar açıklıkla ortaya konmuş olması, ikisi arasında aşağı yukarı aynı şey benim kanaatimce. Toplumsal zarar anlamındaki şey. Çünkü diğer şey de savunulabilir. Yani terörün negatif etkilerini, insanlarda nasıl bir sonuca yol açtığını göstermeye çalışıyoruz denebilir. Ama bütün dünya bugün o standartta bunu göstermenin birçok kişiyi travma sonra stres bozukluğuna sebep olduğu, terörün meşrulaştırma gücünü arttırdığını, terör yapanların bunu daha isteyerek, hani yapma, eyleme geçme, istediklerini alma gücünü arttırdığını bildiğimiz için bunu yapmıyoruz. Aslında toplumdaki bu türden kötülüklerin yayılması da, gösterilmesi de aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor. Burada bir düzenleme, bir kısıtlama doğrusu yapılması gerektiği kanaatindeyim. Aslında yeni şeyler değil. Yani Palo ailesi denen fenomen, hal bu toplumda sadece var. Sadece bu toplumda değil, dünyanın her toplumunda var. Her zaman hani şunu beraber düşünüyorduk. Kendi çocuğuna tecavüz edip hamile bırakan babayla çocuğunu, uçan düşen çocuğunu havada yakalayıp, uçurumdan düşen çocuğunu havada yakalayıp beraber yakalamaya çalışan, beraber ölen veya bir yangına girip çocuğunu kurtarmaya çalışan veya bir nehirde, nehir baskınında, bir selde çocuğunu kurtarırken kendisi ölen anne babaların öyküleri de var. Palo ailesi olduğu kadar bu toplumda birbirlerine son derece destek, pozitif, etkileşimli şeyler de var. İkisi de var aslında. Büyük kesim daha orta kesimde. Şimdi Palo ailesinin ön plana çıkarılması, iyi olanın az ifade edilmesi, kötülüğün yayılmasına sebep oluyor. O yüzden bizim programımızda bugün ısrarla her zaman iyi olanı da beraber koyalım. Diyelim ki biz kötü olanı görmemezlikten gelmiyoruz. Çocuklara yönelik travmatik yaşantıları anlatıyoruz. Ama aynı zamanda çocuklara iyi gelen şeyleri bugün diyelim ki bunu anlatacağız. Belki bir önceki programlarda kötü gelen kırmızı kartlı, evet, hareketleri anlattık. Kesinlikle burada bir düzenleme gerekiyor.
Evet,
yani kötülüğün, bu Palo ailesi ve o televizyonculuk kötülüğün yayılmasına hizmet ediyor.
Evet, evet. Ve ciddi bir çelişki var ortada. Allah sonumuzu hayretsin diyelim hocam.
Ama toplumun genelinin böyle olduğu büyük bir yanılgı, öyle değil. Yani kim şöyle düşünüyorsa büyük bir yanılgı içinde düşünme hatası yapıyor demektir. Baksana ya, her kimin eli kimin cebinde belli değil. İşte herkes birbirini düzüyor. İşte herkes fena şeyler yapıyor. Bizim yaptıklarımız ne ki falan gibi. Böyle bir şey düşünüyor ise, toplumun genelinin böyle olduğunu düşünüyor ise büyük bir yanılgı içinde. Çünkü toplumun en arızalı toplumsal kesimini kameraların önüne sunuyor. Hani spektrumda diyelim ki %1'e 2'ye denk gelebilecek ve hatta 1000'de 1 fenomen olabilecek düzeydeki bir kötülüğü Türkiye gündemine aktif ve sürekli bir şekilde taşınması meselesi var. Buradan asla hani toplum böyledir sonucu çıkarmak bir bariz bir düşünme hatası olur. Gerçeklik böyle değil.
Yani bunu yapanlar açısından, yayıncılar açısından da bakacak olursak şu da doğru değil. Yani biz bunu gösteriyoruz ki ibret olsun gibi bir şey. Dediğiniz gibi bu mümkün bir şey değil.
Yani onların sadece tek gerekçeleri var. Yani sonuçta böyle şeyler yapmış olmak prim yapıyor. Evet. Rating yapıyor. Para kazanıyorlar.
Ondan başka bir niyetleri olduğunu düşünmüyoruz.
Ben yapmazsam diğeri yapıyor. Orada bir şey, çıkılmaz bir psikoloji var. Benim elimden giderse yandaki şeye gidiyor. Oradaki toplumsal şey o. Toplama aynen o evlenme programlarında yapıldığı gibi bu türden programlar hiçbiri yapamazsa bu problem ortadan kalkar.
Evet. Evet hocam.
Bu bir yasakçı zihniyet değil. Düzenleme.
Düzenleme. Düzenleme. Tıpkı şeyde dediğiniz gibi o terör saldırıları ya da işte insan cesedi ya da işte şeyi kopan kol bacak göstermemek gibi belki bir basın etiğine girmesi gerekiyor.
Evet.
Biz pozitiflere dönelim mi hocam? Lütfen. Buna kayıtsız kalamadık. Konuşmak konusunda gündemi oldukça meşgul etti. Bizim kendi gündemimiz de var. Daha pozitif, iyi olanı yaymak üzerine bir ilkemiz ve düsturumuz var. Beraber bakmak gibi bir ilkemiz var. Geçtiğimiz programlarda çocuklarımıza kötü gelen kırmızı kartlık hareketleri konuştuk. Yani çocuğun zihninde travmaya ve travma sonrası belki zihin bölünmesine kadar giden bir takım rahatsızlıklara sebep olan kötü gelen davranışları konuştuk. Ve hemen sonrasında iyi gelen davranışları, yani insanlarımızın zihninde kalmış iyi anıları, onlara yapılmış iyi davranışları konuşmaya başlamıştık. Bazı temalar ortaya çıkmıştı. 31-32 tema.
Evet.
Bu zamana kadar bize gelen anılardan topladığımız ve tasnif ettiğimiz, kategorize ettiğimiz 32 temamız var. Bunları konuşmaya başlıyoruz. Anıları okuyarak, onlar üzerinde değerlendirme yaparak ve bazı tavsiyelerde bulunarak. Geçtiğimiz programda 7. temayı işlemiştik. 8. temadan, yani çocuklarla oyun oynamanın etkisi, buna oldukça fazla anı gelmiş olduğunu biliyoruz. Birkaç tanesini seçip bunun üzerine hocam biraz konuşalım.
Evet.
Önceki 7 temayı da saymak ister misiniz hızlıca? Neler
evet.
Olmuştu?
Bir tanesi mutlu aile ortamı temalardan biri.
Evet.
Çok sayıda anı, ailesindeki atmosferi, mutlu, kendisine mutluluk getiren atmosferi anlatıyordu. İkinci şey, anne baba ile ilgili olumlu anılar insanlar bahsediyor. Yaptığımız şey basitti. Size çocukluğunuzda canlı olarak hatırladığınız anıları bize anlatın. Başkalarıyla olan ilişkide yaşadığınız şey. Üçüncü anılar babaanne, anneanne ve dedelerle ilgili anılar. İşte dedem şöyle yaptı, babaannem şöyle yaptı, anneannem benim için şu özel şeyi yaptı diye insanların sık anılardan bir tanesi. Dedeler, neneler hayatımızda önemli bir yer ediyor. Kardeşlerle ilgili anılar, kardeş ilişkilerindeki sıcaklık, yakınlık, desteklik, beraber oyun oynamayla ilgili anılar. Amca, dayı, teyze, halayla ilgili olumlu anılar. Onların kişinin hayatındaki rolleriyle ilgili. Altıncı, komşularla ilgili pozitif anılar vardı. Yedi, öğretmenlerle ilgili pozitif anılar. Yani enteresan bir şey. Diyelim ki kırmızı kartlık hareketler veya olumsuz anılarda da öğretmenler var.
Evet.
Pozitif anılarda da
evet.
öğretmenler var. Öğretmenin evet. destekleyiciliği, çocuktaki özel bir yeteneği fark etmesi, aileyle temas kurması, çocuğu ders içinde o onurlandırması ile ilgili anılar.
Evet hocam. Bu arada geçmiş programları kaçırmış bizi yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için arşivden eski programları bulabileceklerini hatırlatalım. Kaçırdıkları programlar için. Çünkü bazen seriler yapıyoruz. Hı hı. Ve birkaç program aynı konuyu işleyebiliyoruz. Temayı işleyebiliyoruz. Dolayısıyla kendileri bunları bulabilirler arşivden diyerek hatırlatmış olalım hocam. Buyurun.
Sekizinci temamız çocukla oyun oynamak. Şimdi Feyzullah meslekten biliyorsun.
Evet.
Oyun terapileri var.
Evet hocam.
Yani orada sırf eğlence amaçlı değil ama hani daha çok çocuğu anlamak ve
evet.
hatta iyileştirmek için
evet.
oyun oynamak.
Oldukça da etkili bir yöntem.
Oldukça da etkili bir yöntem, bir ekol. Oyun çocuğun hayatında yani bütün varlıkların yavruları oyun oynayarak. Yani ayıların yavruları da
evet.
oyun oynuyor. Aslanın yavrusu da oyun oynuyor. Oyun oynayarak büyüyor kendi cinsinin özelliğine göre. Çocuk oyun oynayarak büyüyen bir varlık. Eğer çocuk oyun oynamanın fırsatını buluyor ise bunlar onun zihninde pozitif şeyler olarak kalıyor. Birkaç anı okuyayım istersen. Babam işten gelince üzerine mont geçirip hayalet numarası yapar, bizi yakalamaya çalışırdı. En küçük ben olduğum için genelde yakalanan ve öpülen ben olurdu.
Evet.
Baba hayalet numarasıyla çocuklardan yakaladığını günün başında bir öpüyor. Bir kucaklaşma evet. yapıyor. Bir sevgi gösterisi yapıyor. Ve bunu bir oyuna dönmüş. Muhtemelen bu çocuk akşam babasının gelişini böyle bekliyor. İşte yıllar sonra da zihninde böyle bir anı kalmış.
Çok basit bir şey. Hı. Kaç dakika süre.
Hı. Ama 20 sene, 30 sene sonra soruyorsun kişi size bunu anlatıyor.
Evet.
Başka bir anı, çocukluğum deyince ilk tabii ki anne baba geliyor akla. İki tane çok yoğun çalışan insan ama ilk aklıma gelen akşamları çok oyun oynadığımız. Babamla fiziksel daha çok koşturma, taklalar atma, minderlerden kuleler yapıp atlama gibi. Annemle ise mutfakta iş yapmayı annemin oyun haline getirmesi. Şimdi görüyorum mesela anneler çocuklarına bir şey yapamaz batırır diye eline bir şey vermiyor ya. Halbuki benim annem her şeyi bir elime verir mutlaka böyle bir sanki beraber iş yapmayı oyun haline getirirdi. Bakın baba fiziksel aktivitelerde, anne de mutfakta geleneksel bir rol ama uyumlu. O da mutfaktaki işleri çocuğu ön plana çıkararak bir, neredeyse küçük aşçı evet. yamağı pozisyonuna koyup
evet.
ona hareket alanı koyuyor. Batırdın yaptın ettin demiyor. Kişi için pozitif anı. Annem babam ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar eve geldiklerinde bizimle olmak istediler. Televizyon yerine hadi bana kitap oku ben de seni dinleyeyim derlerdi mesela. Annemin iş yerine sık sık giderdik. Hatta muhtemelen anne doktor. Bekleme odasında oturur kitap okur resim çizer. Üç kardeş hastaneyi turlardık. Bu bir aileyle olan işte beraber oyun oynama şey.
Oyun oynamanın şey olarak da bakıldığında, bilimsel olarak da bakıldığında çocuğun zekasını geliştirdiği, duygularını geliştirdiği, empati yeteneğini geliştirdiği bilinen bir gerçek. Yani işte saklambaç oynarken, işte saklanmak, başkasını bulmak, onun ne hissettiğini anlamak gibi bazı yeteneklerin geliştiği biliniyor. O yüzden böyle şu sıralar hocam bilmem siz de rastlıyor musunuz sosyal medyada özellikle çocuklarla işte oynanabilecek oyunlar. Yani sosyal medyanın böyle güzel bir tarafı da var. Bazı işte fenomen anneler ya da uzmanlar var. Onlar her gün görsel olarak da bunu paylaşıyorlar. Çocuklarla oynanabilecek bir sürü oyunlar çıktı ortaya. Küçük malzemelerle, basit malzemelerle. Model de oluyorlar. Bence faydalı da oluyor. Bunlar
süper
takip edilebilir. Yani çok büyük organizasyonlara gerek yok. İşte o babanın yaptığı gibi bir hayalet numarası bile çocuğun zihninde ne kadar yer ederken, bir taraftan böyle kısa da olsa yoğun kendini vererek oyun oynamak çocukla hem aslında büyüklere iyi geliyor. Hem de çocukların bu anlamda zihin ve gelişim gelişimlerine, zihin gelişimlerine, bedensel gelişimlerine, ruhsal gelişimlerine oldukça pozitif etkileri olduğunu biliyoruz artık. Bütün çalışmalarda bunu gösteriyor.
Başka bir anı, 5 yaşlarındayken annemle oyunlar oynardık. Salonun ortasında minderlerden sandal yapardık. Oklavayı yelken gibi ortaya koyardım ve deniz maceralarına çıkardık. Benim hayal gücüm de çok çok canlıydı. Her şey o oyunlar oynarken olurdu. Bir gün kalktığımızda dinozor ailesi olurduk. Bir gün de başka bir aile.
Evet.
Bunu 21 yaşındaki bir erkek anlatıyor.
Evet.
Başka kısa bir tatlı bir anı. Küçükken bir kere dedemle buzdan şato gibi bir şey yapmıştık. Ben gizlice gece üşümesin diye sobanın arkasına koymuştum. Evet. Bir sonraki tema, 9. temamız Feyzullah, çocuğa kitap okumak.
Evet.
Bunun hani iki formu var. Bir, uykuya uyumadan önce kitap okumak veya gün içinde kitap okumak. Bu çok kıymetli bir şey. Çok çok kıymetli bir şey. Güçlü de bir anı. Yani bayağı bir öykü geldi buradan. Birkaç anlatayım ve örnek vereyim. Uyumadan evvel bir gece annem, bir gece babam mutlaka hikaye kitabı okurlardı. Annem Dünya Klasikleri serisi, babam Peygamberlerin Hayatını. Otomatik olarak o kadar çok şey öğreniyormuşsun ki sonradan herkesin okuyup öğrenmeye çalıştığı çocukken olunca bir de kalıcı oluyor sanki. Doğal olarak insanların bildiği şeylermiş gibi sanıyordum onları ama aslında sonradan herkesin bilmediğini anladım diyor.
Evet, evet. Bir de böyle yatmadan önce okunan ya da dinlenen şeylerin zihinde daha kalıcı olduğuna dair bilgiler de var değil mi hocam? Uzun süreli hafızaya daha kolay atılıyor. Dolayısıyla oradaki bilgileri taze kalması, daha kolay hatırlanması o da dikkat çekici.
Çocukken günün en sevdiğim zamanları annemin bana yemek yedirdi vakitlerdi. Çünkü her seferinde bana kitap okur ve her türlü hikayeler anlatırdı. Bunların kimisi bilindik öykülerdi ama çoğu kendi hayal gücünün eserleriydi. Öyle ki kırmızı başlıklı kız yerine pembe başörtülü kızın maceralarıyla büyüdüm diyebilirim. Ayrıca kendisinin söylediğine göre onu dinlerken normalde bir tabak bile yemeyeceğim yemeğin ikinci tabağını istermişim.
Yani bu da o zaman bir tavsiyeye dönüşebilir değil mi? Mesela şey biliyoruz, televizyon karşısında ya da bir işte tablet karşısında yemek yemenin, yedirmenin zararlarını. Ama bir hikaye o farklı olabilir hocam.
Evet.
Hikaye okuyarak yedirme. Doğru.
Ben küçükken okuma bilmediğimden dolayı annem ve babam bana resimli çocuk dergilerini okurdu. Bu da beni çok mutlu ederdi. Evet.
Yani şöyle çocuklarımız yatarken yatmadan şöyle bir sayfa, iki sayfa kısa hikayeler okumak çok da zor olmasa gerek. Özellikle babalara ben burada hani sesleniyorum. Çünkü zaten çok modern hayatta çok az vakit geçirebiliyorlar çocuklarıyla çalışan babalarımız. İstanbul gibi bir yerde mesela, büyük metropollerde en azından çocuğu yatırmak, ona biraz kitap okumak o açıyı kapatma noktasında bir nebze olsun ilaç olabilir. O özellikle babalara buradan seslenelim. Erkam Radyo'da Mutlu Evlilik Atölyesi'nde çocuklarımıza iyi gelen davranışlarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Mikrofonlarımız başında ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la çocuklarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Projemizin bir parçası olan çocuklarımıza iyi gelen davranışlar ve anılar üzerinden 9. temayı bitirmiştik değil mi hocam?
Evet.
Oyun oynamak.
Evet.
10. temadan devam edelim dilerseniz. Neler var hocam heybemizde?
Evet. Çocuğun başarısının görülmesi ve takdir edilmesi. Bu çok önemli bir şey Feyzullah. Çünkü tersi de travma listesinde var. Çocuk bir başarı göstermiş. O görülmemiş, takdir edilmemişse travmatik algılıyor. Eğer çocuk bir başarı görülmüş, takdir edilmişse bunu da oldukça pozitif ve olumlu algılıyor.
Evet.
Bir örnek. Orta birdeydim. Köyden şehre gidip geliyordum. Okul için 60'lı yıllardı. İftarname almıştım. Dedem çok mutlu olmuş ve benim iftarnamemi gömleğinin cebine sokup köy kahvesini arkadaşlarına göstermeye gitmiş. Sonra orada onu gören komşularımız bize tebrike gelmişti. Büyüklerimin beni takdir etmesi beni okula ve okumaya karşı çok motive etmişti. Büyük bir yanı.
Samimiyete bakın hocam ya. Çocuğu işte tebrik etmek için eve kadar geliyorlar. Torununu tebrik etmeye geliyorlar. Gerçi biz kuşu ölen bir çocuğa taziye ziyaretinde bulunan peygamberin bir ümmetiyiz ama bunları biraz kaybettik galiba. Bu duyguları, değerleri. Sabah da onu konuşuyorduk aslında. Evet, devam edelim hocam.
Çocukluğum bayramlarda ve tatillerde babaannemin evinde geçti. Karnemi ne zaman götürsem yanaklarımdan öper, sonra komşularına benim kızım çok çalışkan diye anlatırdı.
Evet. Tabi bu takdir etmenin ucu biraz kaçarsa, biz hep güçlü yanları vurgulamaktan bahsediyoruz. Takdir etmenin biraz ucu kaçtığında bu son dönemlerde de böyle her şeyini pohpohlamak, böyle fazla yüceltmeye gidebilir mi? Böyle bir şey de var.
Bence sahici olmayan başarılara olur olmaz kullanılmaya. En iyisisin sen, en birincisin,
harikasın,
senden iyisi yok. Yani bu cümlelere gerek yok. O kişiye yaptığı şey için hak ettiği şeyi vermek. Hak ettiği şeyi vermenin insanları şımartmaya neden olduğu kanaatinde değilim ben. Bu şımartma korkusu fena bir şey. Bazen eşlerde de oluyor. Yani sanki şımartırım da kötü şeyler yapar, kontrolsüz olur gibi. İnsanın sevdiğini şımartmasında bir sakınca olduğu kanaatinde değilim. Ben öyle bir kişinin hoş olan şeyini söylemiş olmanın onu narsist yapacağı kanaatinde değilim. Olmayanı, gereksiz yere olanı aşırı bir şekilde söylemenin problemi olduğu kanaatindeyim.
Evet hocam. Yani böyle davranışla iyi gelmiş bize bir davranışı eşimiz diyelim yapmış. Ona teşekkür ediyoruz da bundan dolayı ne kadar memnun olduğunu biraz daha mesela vurgulamak noktasında ya da ona bu anlamda tebrik etme noktasında biraz cimri davranabiliyoruz. Dediğiniz, saydığınız korkulardan dolayı olabilir.
11 yaşındaydım. Voleybol maçında antrenör hocam vardı. Maç sırasında bir yandan hocanın gözünün içine bakıyordum. Bana taktik veriyordu. Ben de ne dediyse yaptım. Maç bittikten sonra takım arkadaşımın yanında da beni övmüştü. Beni övmesinden ziyade benimle gurur duyması beni mutlu etti. Bakışlarından da benimle gurur duyduğunu anlayabiliyordum. Çocuk sadece bir başarısı var. Başarıyı söylemiş olmak çocuk için pozitif bir anıya dönmüş.
Evet.
İlkokuldayken bir gün okula geç kalmıştım. Okula doğru gelirken sınıfımdaki çocuğun bizim eve doğru geldiğini gördüm. Beni aradığını söyledi. Meğer ki okula müfettiş gelmiş. Müfettiş varken öğretmenin benim sınıfta olmam gerektiğini düşünmüş. Müfettişin önüne çıkarılacak öğrenci olmak gururumu okşamıştı. Halen hayatımı gözden geçirirken tatlı anı örneği olarak aklıma gelir.
Evet. Evet. Dinleyicilerimiz de hayatlarındaki böyle başarı, böyle mesela bu küçük bir şey gibi duruyor ama ne kadar güçlü. Bazen onları saymıyoruz bile, aklımıza bile gelmiyor ama buradan tavsiyemiz bu tip hayatlarındaki olumlu şeyleri, başarıları, büyük küçük demeden şimdi gözlerinden geçirmeleri, bunları hatırlamaları. Bunlar zor zamanlarda genelde böyle bir engelle ya da stresle karşılaştıklarında ve bir çapa vazifesi görüyor aslında. Ve onları bir anlamda o sorunların da başa çıkmakta yardımcı oluyor. Geçmişte nasıl başardıklarını, neyi başardıklarını hatırlamak.
10 yaşındayken Kur'an hatimi yapmıştım ve bir tören yapmışlardı. Annem elbise dikmişti, pembe kurdeleli bir elbise. Babaannem de altın takmıştı. Çok sevinmiştim.
Evet. Evet.
11. tema, çocuğun gösterisine seyirci olarak katılmak. Tersi de enteresan bunun. Bu negatiflerde de var listede. Çocuğun kendisi için önemli olan konserine veya gösterisine aileden kimsenin gelmemesi. Tersine de travmatik etki yaratıyor.
Evet.
Bir gün folklor gösterisi vardı. Ben 3 ay hazırlanmıştım bu gösteri için. Annem unutmuş, babamın ise işi çıkmış. Herkesin ailesi oradaydı. Ben tam ağlarken arkamı dönüp baktığımda teyzemi gördüm. Çok mutlu olmuştum. Teyzem ben ağladığım için gösteriden sonra beni gezmeye götürdü. Bana hamburger ısmarladı. Benim için çok kötü hatırlayabileceğim bir günü şu an mutlu hazırladığım bir güne çevirdi.
Evet. Sağ olsun teyze günü kurtarmış.
Günü fena kurtarmış. Yoksa buradan kesinlikle travmatik bir anı çıkardı.
Çıkardı hocam.
Birisi.
Evet.
Aileden biri kurtarmış. Evet. Ve pozitif anıya dönmüş. 6 yaşındayken anaokulu mezuniyetinde bir yardım gösterisi yapmıştık. Tam 3 ay çalışmıştık gösteri için. Ben bale gösterisinde tam en ortadaydım. Babam gösterinin olduğu gün menisküs ameliyatı geçirmişti ama yine de annemle birlikte gelmişlerdi.
Vay.
Gösteri kusursuz tamamlandı ve emek sarf ettiğim her şeyi kusursuz şekilde ortaya koymak, kendimi kanıtlamak beni çok iyi hissettirmişti. Sanırım bu hissi ilk hissettiğim zaman buydu. Hem de babamın ameliyattan çıkıp koltuk değnekleriyle beni izlemeye gelmesine çok sevinmiştim.
Burada birkaç duygu birden yaşanıyor o zaman. Başarı hissi var.
Tabii.
Önemsenmek, değer görmek var.
Tabii. Hem de özel şartlarda.
Özel şartlar altında dahi.
Mazerete rağmen.
Tabii.
Ne babaymışım, helal olsun.
Evet, gerçekten. Başka neler var hocam heybemizde?
Bir sonrasına geçelim istersen, biraz hızlanalım Feyzullah.
Tamam hocam.
Ailece etkinlik yapmak.
Evet.
Burada çok anı çıktı. Enteresan, aynı kişiler ailece beraber yaptıkları şeyi çok anlatmışlar. Çocukluğuma dair en mutlu olduğum zamanlar annem, babam, teyzelerimin, anneannemin ve dedemin bir arada olduğu kalabalık piknik sofraları. Her pazar Kuzguncuk sahile gider. Hem yeşil hem de mavinin buluştuğu yerde piknik yapar eğlenirdik. O anlara dair kötü ve olumsuz bir şey hatırlamıyorum hiç. Muhakkak ufak tefek şeyler yaşanmıştır. Fakat o kadar güzel ve muhabbet dolu bir ortam oluyordu ki 25 yaşındayım. Hala o anılar bende ve içimde yerini koruyor. Tatil günlerinde piknik yapmak isteyen bir fırsat yakaladığında Kuzguncuk'a gitme isteği oluyor. O anlar benim çocukluğuma dair en sıcak anılarım diyebilirim. Bu piknik meselesi anılarda çok var. Yani bu bir şehirde piknik alanlarını oluşturmak herhalde belediyeciliğin en büyük işlerinden biri.
Yani görevleri çok görev. Yani bakalım bu millet bahçeleri bunun şeyi tutacak mı ama.
Çok fazla piknik anısı var.
Evet.
Yani bizim kültürümüzde beraber ailece pikniğe gitmek önemli aile etkinliklerinden biri. Çünkü bir açıdan dışa atmosfer, evin dışına çıkıyorsun. Bir yandan biraz kalabalık ailece yapılan bir etkinlik. Dış hava aktivitesi. İçinde mutlaka bir eğlence de oluşturuyor. Çünkü piknik bir paket ya. Yemekten ibaret de değil. Genellikle bir oyun alanı da oluyor ve nitelikli bir yere gidiliyor. Yani birçok şeyi birden barındırdığı için bir hazırlık. Piknik meselesi bizim kültürümüzde. İlginç, bu anılarda da bu kadar güçlü olması şaşırtıcı.
Biz piknikçi bir toplumuz aslında. Bu AVM'ler vesaire yaygınlaşalı belli. Bunda bir azalma olduğunu fark edebiliyoruz. Bu tabii şehirlerdeki piknik alanlarının azalmasıyla da ilgili olabilir. Hocam hatırlarsınız belki eskiden Üsküdar'da vesaire şu küçücük ya da otoban kenarlarında bile küçük bir yeşillik olduğu zaman insanlar oraya oturur.
Tabii.
Piknik yaparlardı. Şimdi sadece belki sahillerde.
Ben kuzenlerimle birlikte anne ve babamın bizi pikniğe götürmesini unutamıyorum. Hafta sonuydu, ailece kalkıp hazırlandık, halamları da aldık, arabalara doluşup baraj manzaralı mesire alanına kurulduk. Annemler mangalı hazırladı, biz de etrafta koşup oynardık kardeşlerim ve kuzenlerimle. Ağaçlara tırmanıyorduk mesela, öyle keyifliydi ki yarış yapıyorduk aramızda. Şimdi düşünce geriye dönmek istiyor insan. Kovalamaca oynuyorduk. Bazen babam da bize katılırdı. Pişirilen yemekleri yerdik, dinlenirdik. Bunlar benim hayatımda unutamadığım anılar.
Evet. Bizim eşimin de mesela böyle çok anısı var. Onlar da bir adetmiş. 4-5 aile, işte amcalar, dayılar, teyzeler, böyle buluşup piknik alanına gidilir. Orada mesela şeyli oyunlar bir de böyle. İşte mendil kapmacalar, çuval yarışı. Hatta birkaç tanesi ben videosunu gördüm. O zaman Fransa'dan yaşayıp da tatile gelenlerin kameraları varmış. Hala böyle arşivlerinde var. Bazen bana da izletiyorlar. Çok keyifli zamanlar. Çok hoş zamanlar ve hala hatırlanır ve söylenir.
Bu benim anım. Yaz ayının bazı hafta sonlarında ailece Haza Gölü kıyısına gider, orada piknik yapardık. Hala mangal etlerin tadını hatırlarım. Üstelik bu sayede yüzmeyi öğrendim. Bugün iyi yüzebiliyorsam temeli bu göldeki yüzmelerimdir.
Evet. Benim de o gölde bir boğulma tehlikem var hocam. Anım var. Gölde. Mesela belki de benim de çok iyi yüzemememe neden olmuş olabilir.
Biz kalabalık bir aileye sahiptik. Hafta sonları pikniğe gittiğimizde çok mutlu olurdum. Annem evde hazırlanır, babam da arabayı hazırlardı. Kalabalık pikniklerim çok keyifli geçerdi. Babam mangal yakardı, annem de salata pilav pişirirdi bize. Babam mangalı alıp uzağa giderdi bize duman gelmesin diye. Sonra közde patates gömerdik. Çok mutlu olurdum.
Evet. Hocam çocuklara mesela şeyde belki YouTube'da bulunabilir bir şey vardı, deney gibi. Hoş bir çalışma, birkaç dakikalık. Anne babalara soruyorlar çocuklarınızın en mutlu olduğu anı hatırlıyor musunuz diye. Sizce nedir diye. Hepsi işte ona şu oyuncağı almıştık, çok mutlu olmuştuk. Yani ekseriyesi bu cevabı veriyor ama çocuklara sorulduğunda işte bunları söylüyorlar hocam. Hı. Birlikte gittikleri yerler ya da yaptıkları faaliyetleri anlatıyorlar. Yani bir oyun oynamayı anlatıyorlar.
Gerçi özel hediyeler de var listede.
Var, var ama en çok bu söyleniyor.
Evet. 7-8 yaşlarındaydım. Çocukluğumda tek hayalim arkeolog olmaktı. Devamlı Discovery Channel ve da arkeologları mağaraları izlerdim. Bir yaz tatilimizde anne ve babam benim mağara bilgimi bildikleri için Ürgüp, Kapadokya tarafına götürdüler beni. Orada anne ve babamla birlikte mağaradan yapılmış bir otelde kalmıştık. Sonra babam bana mağaraları gezdirmişti. Şimdi bankacı oldum ama o zamanlar gezip gördüğüm o yerlerdeki araştırmacı ruhumla çok iyi bir arkeolog olacağıma ailem ve ben inanmıştık. Çok keyifli bir tatildi.
Sadece ben ne oldu da arkeolog olmadı mesela? Hangi şartlar?
Ama herhalde şey, bayağı bir...
Çok başarılı bir arkeolog da olabilirdi bu anıyı gönderen kişi. Ama bazen öyle oluyor hocam, yani ister istemez... Ülke şartları mı diyelim, oraya yönlendiriyor.
İlgiler zamanla çeşitleniyor. Ya da değişmiş olabilir. Yeni ilgiler tabii. Ekleniyor. O onun güçlü bir tarafı olarak kalıyor ama.
Evet.
İlgi alanlarımız güçlü bir şey olarak kalıyor. Muhtemelen şey yapıyordur şimdi de.
Hala izlemeye.
İzlemeye devam ediyordur. Zaman zaman gezmeye gidiyordur. Velhasıl bu piknik şeyleri oldukça yüksek. Bir de Luna Park da var. Bolca aslında biraz da Luna Park şeyi var. Çocuklarla ailece beraber Luna Park'a gitmek.
Luna Park'ları da azaldı.
Eskiden Üsküdar Nikah Dairesi'nin orada bulunan Luna Park'a çok sık giderdik. Oradaki dönme dolaba binerdim. O dönme dolabı çok severdim. Çok hoşuma giderdi. Tüm Boğaz'ı görürdüm. Başka bir Luna Park'a gittiğimde hep dönme dolaba binmek isterim. O güzel anılar aklıma gelir.
Evet.
Bilim Sanat Müzesi'ne ayrıca gidişimi unutamıyorum. Çok güzel vakit geçirmiştik. Kalabalıklar arasında elektrik küresine dokunacak şanslı çocuk olarak beni seçmişlerdi. Ona da çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Saçlarım havada elektriklenmişti ve çok etkilenmişti.
Benim de hatırladığım birkaç şey var Luna Park'la ilgili. İstanbul'a taşındığımızda sene 88... Bostancı'ya ilk gelmiştik. Luna Park'a çok yakındı evimiz. Yani Elazığ'dan çıkıyorsunuz ve Luna Park'a komşu bir apartmanda yaşıyorsunuz. Babaannemin sık sık bizi götürdüğünü hatırlıyorum, elimizden tutup. Kardeşimle beni götürdüğünü hatırlıyorum.
Feyzullah, ailece yapılan etkinliklerde bayağı bir umre anısı da var.
Evet.
10 yaşında hafızlık icazetim sonrası hafızlığın bitirme ödülüm olarak annem ve babam bizi ailece Ümre'ye götüreceklerini söylediler. İşlemler başlatıldı ve 4 ay sonra gittik. Ziyaretimiz 15 gün sürdü. Ailemin benim başarımdan dolayı kendilerine ve kardeşlerime sağlık oldukları bu ziyaret beni çok mutlu ve gururlu hissettirmişti.
Evet.
Çocukların Umre şeyi de hafızalarında güçlü bir yer ediyor. Evet.
Başka bir temaya geçelim mi hocam, yoksa bu konuda var mı?
Bir sonrası babayla özel etkinlik yapmak. Bu alan çok büyük.
Bunu
bir anı daha okuyayım.
Soru buradan devam ederiz. Bir sonraki programda.
Çünkü önemli. O çok enteresan bir şey. Orada acayip bir şey çıktı.
Burada söyleyeceklerimiz var galiba. Önce kendimize, sonra diğer babalara.
Eski bu anılarda tabii İstanbul'un piknik yerleri de görünüyor. Çünkü konu şeylerin çoğunu İstanbul'da yaptığımız için. Mesela Çamlıca.
Evet.
Çamlıca piknikleri var. Evet. Bayağı bir bakıyorum.
Tabii İstanbul'da yaşayanlar ve İstanbul'u bilenler için söylüyorum bunu. Şu an bu yeni yapılan bir kule var ya hocam. Bütün antenler kalkacak, vericiler. Tam onun böyle yanında, dibinde, belediyenin sosyal testlerinin yanında güzel bir çimenlik alan var. Çok hoş. Lakin tabii ateş yakılmıyor. Ama hani orayı bilenler için, İstanbullular için söylüyorum. Güzel bir piknik alanı olmuş. Çok havadar, çok hoş. Ama ateş yakılmıyor tabii.
Şimdi burada önemli olan ailece beraber yapılan etkinlik. Yani bunun değişik formları mümkün işte. Piknik Umre'ye gitmek, Luna Park'a gitmek, fuara gitmek, bir müzeye gitmek. Mesela beraber tatiller de çocukların zihinlerinde var. 12 yaşındayken komşumuz kendi yazlıklarının anahtarlarını anneme vermiş. Biz bu sene gidemiyoruz, siz ailecek gidin demişti. Ben o yaşıma kadar hiç tatile gitmemiştim. Biz köye gider gelirdik babam çalıştığı için. Babam İstanbul'da olurdu. Hepimizin birlikte geçirdiği yaz tatilde pek olmazdı. O yaz annemle, babam ve kardeşimle birlikte dördümüz tatile gitmiştik. Gittiğimiz ev aynı filmlerdeki gibiydi, havuzluydu. Annem ve ben, kardeşim havuza girmiştik. Babam da bize mangal yapmıştı. Bir hafta kadar kalmıştık. Çok keyifliydi ve hem annem hem de babamla orada olmak beni çok mutlu etmişti.
Evet.
Beraberce yapılan tatil etkinlikleri.
Evet. Burada hocam olmazsa bir es verelim.
Evet.
Bir sonraki programda inşallah buradan yine devam ederiz. Çünkü babalar önemli bir mesele. Birkaç dakikaya sığdırmamak daha iyi gibi geliyor bana da. Ve kıymetli dinleyenler, bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar.